Ayrım 10, sayfa 103. 2 günlük zorunlu bir moladan sonra gece yarısı ansızın fırtına benzeri bir rüzgarla uyandılar. İhtiyar kaptanın oğulları telaşla yelkenleri açtı ve Michelis gününden önceki gecede nihayet İskenderiye'nin işaret fenerlerinin ışıklarını gördüler. Öğlene doğru sabunhanenin karşısında demir attılar ve sultanın görevlileri güverteye çıktı. Makamları gereği başlarında büyük birer sarık, bellerinde de eğri birer pala bulunuyordu. Yükü kontrol ettiler. Yolcuların ve geldikleri ülkelerin isimleri yazılı olarak kaydedildi. Vermeleri gereken zekat miktarının tespit edilebilmesi için yolcuların yanlarındaki değerli eşyanın ve paranın dökümü yapıldı. Batı dünyasından gelen seyyahlar için Sultan Selahaddin Funduk adı verilen ticaret evleri yaptırmıştı. Bunların yüksek duvarlarının ardında Hristiyanlar ve Yahudiler tam bir güvenlik altındaydılar. İskenderiye ticaret evinde insanlar ve hayvanlar için barınma imkanı, bir fırın, bir mezbaha, depolar, mahzenler, alışveriş odaları, hatta Azize Sesili'ye adanmış bir hamam bile bulunuyordu. Venedik, Nürnberg veya Narbon'dan gelen tacir sadece ve sadece burada konaklayabilirdi. Mallarını sadece Funduk'ta satabilirdi. Tüm ticari işlemler sultanın görevlendirdiği adamların sıkı denetiminde gerçekleştiriliyordu. Satıştan elde edilen gelirin tümünün Arap baharatı, silah, pamuk, karabiber, ipek ve sandal ağacı gibi yerli ürünlerin alımında kullanılması zorunluydu. Penceresiz funduk dışarıdan bakıldığı zaman bir kale veya hapishane gibi itici bir görünüme sahipti. Üzeri bronz çivilerle kaplı, sedir tahtasından yapılmış bir kapı girişi örtüyordu. Kapıyı uzun uzun çaldıktan sonra içeri alınan Orlando'nun şaşkınlığı bir kat daha artmıştı. Sakkum, limon ve hibiskus ağaçları tünel benzeri bir girişin ardında uzanan avluya gölge veriyordu. Taş bir aslanın açık ağzından yerdeki mermer havuza serin bir su akıyordu. Limandan yükselen gürültü duvarlardan içeri sızamıyordu. Avlu son derece sakin ve sessizdi. Bu küçük vaha, Akka kuşatmasında sol kolunu kaybetmiş olan yaşlı bir bohemyalı tarafından yönetiliyordu. Pazar arabasına koşulmuş bir savaş atı olduğunu söylüyordu herkese. Orlando'yu eski bir tanıdık gibi selamladı. ''Hoş geldin birader. Seni tekrar görmek çok güzel. İsmini unuttuğum için beni bağışla. Hafıza ve yaşlılık, buz ve ateşe benziyor. Birinin bulunduğu yerde diğeri bulunamaz. Dur bir düşüneyim. Adrian'' dedi Orlando. ''Evet, doğru. Adrian. Bunu nasıl unutabildim? Oysa seni ve buradan ayrılırken bana söylediklerini çok iyi hatırlıyorum. Şöyle demiştin. Yüzüme dikkat et. Geri geleceğim. Bu yazıyı benim için sakla ve benden başkasına kesinlikle verme.'' ''Peki yazıyı sakladın mı?'' diye sordu Orlando. ''Bunu nasıl sorabilirsin?'' İhtiyar bohemyalı topallayarak uzaklaştı. Geri döndüğünde elinde bir mektup tutuyordu. Orlando, Adrian'ın mührünü ilk bakışta tanımıştı. Odasında gidip parşömeni dikkatle inceledi, elinde tarttı. İçindeki tarifsiz bir çekinme duygusu mührü kırmasına engel oluyordu. Tapınakçıların 4. emri ne diyordu? Sensu amiso fit idem, guasi natus non esset omnino. Gerçeğe tahammül edemeyen biri doğmuş olmaya layık değildir. Bunun üzerine Orlando mektubu açtı ve okumaya başladı. Sevgili kardeşim, buraya geleceğini ve mektubu okuyacağını biliyorum. Daima aynı yolları aşmadık mı? Geleceğini biliyorum. Çünkü biz insanlar asla iki yol arasında tercih yapma şansına sahip olmadık. Gerçekte sadece bir olasılık vardır ve bu da senin seçeceğin ya da seçmiş olduğundur. Çünkü yaşamımızın önemli olaylarının belirgin bir başlangıcı yoktur. Sadece satranç oyununda ilk hamleyi düşünecek vaktin vardır. Ansızın kendini olayların tam ortasında bulursun. Davranışların seni çoktan bağımsız kıldı, tıpkı belki bir süre tutabileceğin ama asla vazgeçemeyeceğin nefesin gibi. Yolumuzda yürü, seni inanılmaz şeyler bekliyor. Uzun yaşa, yaşa. Adrian. Bu satırların altında Arap harfleriyle şöyle yazıyordu: Mararti fi hulmi alfi çairin bitivali alfi amin ve ja yavmu mavmu mavlidiki. Taugal hamama. Bin yıl boyunca bin şairin düşlerinin arasında ilerleyeceksin, sonra da ansızın doğacak, dünyanın ışığını göreceksin. Güvercinin gerdanlığı. Orlando aradığının ne olduğunu bilmeden bu mektubu defalarca okudu. Adrian kendisine ne söylemek istiyordu? Neden bilmece gibi konuşuyordu? Bin yıl boyunca bin şairin düşlerinin arasında ilerleyeceksin, sonra da ansızın doğacak, dünyanın ışığını göreceksin. Orlando, Adrian'ın hayatta olduğuna artık her zamankinden daha fazla emindi. Bu mektubu başkaları takip edecekti. Tilkiyi yakala. Çocukken bu oyunu severek oynarlardı. İçlerinden birinin bıraktığı izleri diğeri takip ederdi. Sonunda daima avcı avın üzerinde zafer kazanırdı. Sol el sağ eli aldatabilir mi? Bir ayak diğerinden daha hızlı yürüyebilir mi? Paris büyük üstadı Peter de Montaigu çeşmenin başındaki bir taş bankın üzerinde oturuyordu. Hemen önünde amiral ve Breton Yves birader durmaktaydı. Tapınak kilisesinden yükselen ilahiler bir fısıltı halinde kulaklarına gelmekteydi. Benedict biraderden bir mesaj aldım dedi büyük üstad. Eski sekreter Hermann Folsalza'dan İmparator Frederick'in tarikatımıza haklı bir öfke beslediğini öğrenmiş. Neden haklı diye sordu amiral. Benedict, Kudüs'teki tapınakçı üstadının Papa tarafından imparatora karşı düzenlenmek istenen bir cinayet komplosuna karıştığını ortaya çıkarmış. ''Lanet olsun!'' diye bağırdı amiral. ''Siz bunu biliyor muydunuz?'' ''Hayır, ancak büyük üstad olarak bilmem gerekirdi.'' ''Muhtemelen yine Gregor'un gizli görevlerinden biridir. Ama ne olursa olsun Kudüs üstadının size haber vermesi gerekirdi. Biz kimiz? Roma'daki ihtiyarın fedaileri miyiz?'' Kudüs'teki tapınakçıların burunları fazla büyük ol. Dilinize hakim olun diye sözünü kesti onun büyük üstad. Fratris, mores noveris, non oderis. Tarikat kardeşlerinin davranışlarını görebilir ancak nefret edemezsin. Geçmiş olaylar hakkındaki yorumunuzu istemiyorum. Bana bir sonraki adımı nasıl atacağımızı söyleyin. Biz tapınakçılar bu cinayet planında nasıl bir rol oynuyoruz diye sordu Yves birader. Kudüs'teki üstad, Papa Gregor'un mektubu aracılığıyla inançsızlara imparatorun Ürdün nehrinin sol kıyısında az sayıda bir mahiyetle oruç tutup dua edeceğini günü ve saatiyle birlikte bildirmiş. Onu yakalayıp ortadan kaldırmak için bundan iyi bir fırsat olamayacağını eklemeyi de ihmal etmemiş. Peki imparator kendisine karşı düzenlenmek istenen bu cinayeti nasıl öğrenmiş? Sultan El Kamil bu mektubu Frederick'e göndermiş. Altına da şu sözleri ilave etmiş. Roma'daki halifenizin şövalyelerinin bu alçakça ihanetinden duyduğum derin tiksintiyle beraber bu meşhum parşömeni size gönderiyorum. Üzerinde tapınak şövalyelerinin üstadının mührü bulunuyor. Gördüğünüz gibi düşmanlarınızdan ziyade kendi dindaşlarınızdan korkmak için iyi bir sebebiniz var. Aman tanrım diye inledi amiral. Atque adimit merito tempus in omne fidem. Yves birader Ovid'in metamorfozlarından bir dize okudu ve bu utanç verici olay güven duygusunu haklı olarak ve sonsuza dek ortadan kaldırdı. Peki İmparator Frederick buna nasıl tepki göstermiş? Tapınakçıların bu yaptığını asla unutmayacağım dediği söyleniyormuş. Bu olayın üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçti dedi amiral. Gemini'nin ölümünün imparatorun bir intikam eylemi olduğunu düşünüyor musunuz? Neden bu kadar bekledi? Neden tarikatımızın büyük yapısında küçük ve önemsiz bir mozaik taşı olan Gemini ve 3 şeytan adına neden Kelheim Dükü'nün ölmesi gerekti? Cevaplandırılması gereken bir yığın soru dedi büyük üstad. Nihil tam difficile est quin coerendo investigari possit. Hiçbir şey araştırılamayacak kadar zor değildir. Hiç şüphe yok. İmparator Frederick bizim için son derece önemli olan bu olaya bulaşmış durumda. Benedict biraderi Sicilya Sarayı'na göndermemiz gerektiğini düşünüyorum. Elbette bir tapınakçı olarak değil, Hagen von Halberstadt'in yeğeni olarak. Elinde onun imzaladığı bir tavsiye mektubu da olacak. İmparator Asi Milanollarla anlaşma zemini sağlamak için bu ay meclisi Ravenna'da toplayacak diye itiraz etti Yves birader. Meclise Avusturya dükleri ve tüm Alman ülkelerinin prensleri de davetli. Bana kalırsa doğru insanlara ulaşmak burada çok daha kolay olacaktır. Katı protokol kurallarının işlediği sarayda bu iş hiç de kolay değil. Amiral de ona katıldı. Böylece Benedict biraderin Ravenna sarayına gönderilmesine karar verildi. Meryem Ana gününün arifesinde İmparator Frederick törenle Ravenna'ya girdi. Benedikt birader, hükümdarlarını layık olduğu şekilde karşılamak üzere büyük kapının önünde toplanmış olan şehir sakinlerinin arasına karışmıştı. İnsanların büyük kısmı sabahın erken saatlerinden bu yana bekliyordu. Ancak gördükleri manzara onları şaşırtmıştı. İmparator yanında görkemli maiyetiyle beraber gelmişti. Altın kaplı hafif arabalar, tepeden tırnağa zırhlara bürünmüş şövalyeler, tüm ırklardan silahlı muhafızlar. Sancaklar rüzgarda dalgalanıyor, borular ötüyor, davullar atları bile ürküten seslerle gümbürdüyordu. Benedikt en fazla imparatorun tahtırevanını takip eden egzotik hayvanlardan etkilenmişti. Filler, aslanlar, leoparlar, panterler, kapıdan daha yüksek bir zürafa, siyah beyaz çizgili bir katıra binmiş olan insan boyunda bir maymun. İmparator, siyah kadife bir yastık üzerinde kendisine sunulan şehrin altın anahtarlarını teşekkür ederek kabul etti ve şu sözlerle geri verdi. "Onları benim adıma muhafaza edin. Buna sizden daha layık birisini tanımıyorum." Kilise büyükleri imparatoru kutsadı. Başına kutsal su serpildi, mür kokuları etrafı sardı. Dualar ve ilahiler bulutlarla kaplı Kasım göğüne yükseliyordu. Şehrin en önemli ailelerinin genç kızları yolun iki yanında sıra oluşturmuştu. Heyecandan kızarmış yanakları, özenle toplanmış saçlarına soktukları çiçekleri ve üzerlerindeki neredeyse tümüyle şeffaf elbiselerle gerçek bir göz ziyafeti oluşturuyorlardı. Şehir sakinleri kafileye katedral meydanına kadar eşlik ettiler. Burada hediyeler sunuldu ve kabul edildi, övgü konuşmaları yapıldı ve cevapları verildi. Tören neredeyse tam 4 saat boyunca sürdü. Sonra önemli konuklara şehirde kalacakları yerler gösterildi. Yüzlerce kişilik maiyette bulunan uşaklar, hizmetkarlar ve aşçılar için surların dışında bir çadır kent kurulmuştu. Tahıl pazarındaki taş bir bina gerçekte tapınakçılara aitti ve üst katları tarikat biraderlerine konaklama yeri olarak hizmet ediyordu. Benedikt biri dışında tüm odaların soylu konukların ağırlanmasına tahsis edileceğini bildirmişti. Şehrin kısıtlı konaklama imkanları nedeniyle sevinçle kabul edilen bir teklifti bu. Benedikt bu şekilde imparatorluk çevresiyle ilişkiye geçebilmeyi umuyordu. Uzaktan dahi olsa imparatoru kendi gözleriyle gördüğü andan bu yana bir kişi hakkında araştırma yapmakla görevlendirildiği zaman içinde hissettiği ateş onu bu kez de yakıp kavurmaya başlamıştı. Ancak diğer görevleri bu seferkinin yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyordu. Burada çözmesi gereken sırların anahtarı dünyevi kudretin en büyük temsilcisinin bizzat kendi ellerinde bulunuyordu ve Benedikt onunla baş başa konuşma imkanı bulamayacağını biliyordu. Ancak buna rağmen gerçeği ortaya çıkartacaktı. Biletli Thales'te üzerine çıkmaya gerek duymayan bir kulenin yüksekliğini ölçmemiş miydi? Hatta bu kuleye dokunma ihtiyacı bile hissetmemişti. Bunu başarabilmesinin tek nedeni kuleyle ilgili bazı önemli bilgilere sahip olmasıydı. Bakış açısı, mesafe ve en önemlisi eldeki verilerle hesap yapabilme yeteneği. Burada da aynı şey olacaktı. İlk olarak bilgi toplamak gerekiyordu. Frederick'le birlikte Kudüs'te bulunmuş olan ve onu yakından tanıyan iki tarikat biraderinin yazdığı metni tekrar tekrar gözden geçiriyordu. İmparator pek uzun boylu değil. Aksine bodur olduğu bile söylenebilir. Buğday renkli saçları kızıl bir ışıltıya sahip. Çenesi ve yanakları tıraşlı. Gereğinden biraz fazla büyük olan mavi gri gözleri etrafına zeka, bilgi ve irade gücü ışıltıları saçıyor. İmparator Arapçaya en az Latince kadar hakim. İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Yunanca konuşuyor. Çok yönlü bir insan. Mekanik sanat dallarında gerçek bir uzman, bilimsel ve felsefi meselelerle ilgileniyor. Şahin avı en büyük tutkularından biri, hatta bunun üzerine yazılmış bir kitabı var. De Arte Venandi Cum Avibus, kuşlarla avlanma sanatı üzerine. Hak edenlere karşı eli açık. Ancak dünyanın tüm hükümdarlarından daha büyük bir servete sahip olmasına rağmen etrafına para saçmaktan hoşlanmıyor. Düşmanlarına karşı ise yumuşak olduğu söylenemez. Dostluğunu bir kez kazanan bir kimse ona sonsuza dek sahip olur. Sadece pek az soylu dostlarının sadakatsizliklerini ve ihanetlerini onun gibi bağışlamasını bilmiştir. Kadın güzelliklerinden çok hoşlanır ve Müslümanların gelenekleri uyarınca yanında seçkin hanımlardan oluşan büyük bir kalabalık barındırır. Papa tarafından birkaç kez aforoz edilen Frederick, Müslüman muhafızlar tarafından korunmaktadır. Tanrı tanımaz olduğu kabul edilmektedir. Bu açıklamayı sevdiği yemeklerden, alışkanlıklarından ve yapmayı hoşlandığı işlerden oluşan uzun bir liste takip ediyordu. Gerçek bir Strasburglu olarak şu cümleyi okurken Benedikt sevinmekten kendini alamadı. İmparatorluğunun tüm şehirleri arasında Elsas en sevdiğidir. Metnin sonunda şöyle bir ifade göze çarpıyordu. İmparator Frederick'in İmparator Henry ile İmparatoriçe Constance'ın öz oğulları olmadığı söylentisi hala kulaktan kulağa fısıldanıp duruyor. Çünkü doğum yaptığı söylendiği esnada İmparatoriçe en azından 50 yaşındaydı. Sanki hamileymiş gibi davrandığı ve tahta bir varis verebilmek için yeni doğmuş bir çocuğu kaçırttığı söyleniyordu. Ancak psikopos Joachim da Fiori'nin yeminli ifadesi bu iddianın aleyhinde bulunuyor. Psikoposa göre İmparatoriçe çocuğun kendisine ait olup olmadığı yolundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırabilmek için Yesi şehir merkezine büyük bir çadır kurdurtmuş ve doğum yaklaşınca çadırın içine yerleşmiş. Kadın ve erkek tüm soyluları doğum anını seyretmeleri için içeriye davet ederek çocuğun kendisine ait olduğuna tanıklık etmelerini sağlamış. Benedikt, imparatorun yaşam öyküsünü sayısız kez okumuştu. Ancak buna rağmen yazanlar hala ona yabancı ve uzak geliyordu. Ne müthiş bir insan. Sicilya'da bir sultan gibi hüküm süren, seleflerinin tümünden daha başarılı ve zengin, bir bilge kadar eğitimli, bir kafir kadar inançsız bir Alman imparatoru. Kelheim cinayetinde gerçekten onun parmağı var mıydı? Gerçekten öyleyse, Tanrı dışında hangi güç onun bunu yapmasına neden olmuştu? İsa'nın dünyevi temsilcileri bile rakiplerini çeşitli yöntemlerle ortadan kaldırmıyorlar mıydı? Ancak mesele Frederick'in suçlu olup olmadığı değil, bu saçma cinayetin arkasında hangi gerçeklerin bulunduğuydu. Üstelik nasıl olur da en iyi adamlarından biri bu cinayeti işlemekte kullanılan alet olabilirdi? Bu karmaşık düğümün başlangıcı acaba nerede bulunuyordu?